Kitabın ikinci ayrımı.
Kim terörist? 1980'de berbat bir haber yakalamıştım. Komünist Afgan rejiminin kızlarla oğlanları aynı sınıfta okutmasına kızan mücahitler bir okulu bombalamıştı. Müdürün kafasını kesmişler, karısını öldürmüşlerdi. The Times haberimi yayımlayınca İngiliz dışişleri gazetenin dış haberler servisini uyardı. Haber Ruslara destek veriyormuş. O zaman Afgan savaşçılar, Bin Ladinler iyi çocuklardı. Times'ın o zamanki editörü başlıklarda Afgan gerillalardan özgürlük savaşçıları diye söz etmemizde ısrar ederdi. Bu satırları Independent gazetesinde Robert Fisk yazdı. Bugünün tersine 80'lerde Ruslar komünist Afgan hükümetini devirmeye çalışanlara terörist diyordu. Onların terörist saydıklarının Batı medyasındaki adı ise Afgan mücahitlerdi. Kavramlara anlam veren o anda geçerli güç ilişkileridir. O ilişkiler değiştiğinde mücahit bir günde terörist oluverir. Arafat'ı düşünün. 1970'lerde Batı'nın gözünde bir terör örgütü lideriydi. ABD onun kanını içmek için can atıyordu. Bugün Filistin devlet başkanı sıfatıyla son saldırının kurbanları için kan veriyor. Ya FKÖ'lü Arap teröristler? Onlara çoktandır Arafat'ın küçük generalleri diyoruz. Aynı şey Sharon için de geçerli. Başbakan olunca Şatila katliamcısı sıfatı unutulmadı mı? Irkçı Güney Afrika hükümetinin terörist ilan ettiği Mandela bugün saygın bir dünya lideri değil mi? Nikaragua'da Sandinist gerillalar Somoza'yı devirip bir gecede bürokrat olmadılar mı? Reel politik açısından bakarsak tablo şudur. Yakalanan terörist idam sanığı olur, başaran teröristse devlet başkanı. Darbeciler de öyledir. Talat Aydemir başarsa baş tacı edilecekti, başaramadı, idam edildi. İşte bu çifte standart yüzünden bugün evrensel geçerliliği olan bir terör tanımına ulaşamıyoruz. İngiliz yasaları terörü politik amaçla şiddet kullanmak diye tanımlıyor. Bu tanımla Hitler'i de, Milosevic'i de, Kissinger'ı da terörist saymak mümkün. Peki Cape Town'da, Gazze'de, Bosna'da, Belfast'ta devlet terörüne karşı silaha sarılanları terörist sayacak mıyız? Arafat 1974'te Birleşmiş Milletler'de adil bir amaç için, mesela ülkesinin özgürlüğü için savaşan biri terörist sayılamaz diyordu. Peki hangi amacın adil olduğuna kim nasıl karar verecek? Politik şiddet ne zaman terör eylemi, ne zaman haksızlığa uğramış bir halkın meşru direnişi sayılacak? Haklı amaçlar haksız araçları, mesela terörü meşrulaştıracak mı? Kimse birbirini suçlamasın. Bu kargaşada herkesin payı var. Okulları basıp öğretmenleri katleden Afgan mücahitleri, terörist saymayan, üstelik besleyip büyütenler, bugün çifte standarttan yakınan ABD ve müttefikleriydi. Şimdi Ruslarla işi bitiren Bin Laden, Batılı gözünde özgürlük savaşçısı rolünden azılı terörist rolüne geçerken, korkarım İslam dünyasında tersi oluyor ve fotoğraflarında hep gülümseyen adam İslam'ın kılıcı rolüne bürünüyor. Batı belki istemeyerek doğuda bir kahraman yaratıyor. Şiddeti siyasetin bir yöntemi olmaktan çıkarmak için evrensel bir tanıma ve çifte standartsız tavır almaya ihtiyacımız var. Bunun yolu da sadece işimize geleni terörist ilan etmekten değil, politikada şiddete gerek bırakmayacak yolların önünü açmaktan ve dünyanın güneyinden yükselen adalet talebini duyabilmekten geçiyor. Feda kültürü. Milliyet'in birinci sayfasında başında yeşil bantlı kukuleta ile şehit tabutu taşıyan bir fedainin belinde patlayıcılarla çekilmiş fotoğrafı vardı. Resim altında ise Haşhaşi lideri Hasan Sabbah'ın fedailerine atıf yapılıyordu. Profesör Doktor Bernard Lewis Haşhaşileri ilk teröristler olarak tanımlar. 800 yıl önce yaşamış bu topluluk, Alamut Kalesi'nde kurulu suikast okulundan haşhaş çekerek yetişen fedaileriyle bütün bölgeye korku salmıştı. Bir İsmaili şairin sözleri hem onların yetiştiği iklime hem bugün yaşadıklarımıza dair ipucu veriyor. Kardeşler, hayırlısıyla zafer saati geldiğinde tek başına bir yaya savaşçı 100.000 süvarisi olan bir kralı terör yoluyla dize getirebilecektir. İlk teröristlerden bugüne neredeyse bir milenyum geçtiği halde yaya savaşçıların 100.000 süvarili kralları dize getirmeye yönelik fedailik geleneği değişmeden sürüyor. Pergelin ayağını Tahran'ın kuzeydoğusundaki Alamut Kalesi'ne dayayıp genişçe bir çember çizerseniz fedailik kültürünün sınırlarını da çizmiş olursunuz. Bu topraklar aynı zamanda kutsal bir davaya adanarak ulaşılacak şehadet mertebesinin cennetin anahtarı olduğuna inananların ana vatanıdır. Kutsal dava devrimci halkın kurtuluş savaşı da olabilir, kafirlere karşı cihat direnişi de. Fedailerin başındaki bandın rengi değişse de feda zihniyeti değişmez. Ortak payda şehadetin hem kendinden sonrakilerin yolunu hem de ölümsüzlüğün kapısını açacağı inancıdır. Taksim'de polis ekibinin yanına koşup üzerindeki patlayıcının pimini çeken 25 yaşındaki canlı bomba, 92 yolculu bir uçağı 40 bin kişinin çalıştığı iş merkezine saplayan gözü dönmüş pilot, kendilerini her gün biraz daha eriterek dirhem dirhem ecelin kucağına atılan ölüm oruççuları, aynı adanmışlık hamuruyla yorulmuş fedailer. Var olmanın yegane yolunu başkalarıyla birlikte kendini yok etmekte bulanlar. Çocuklarını kurban olayım diye seven bir toplumuz biz. Her sabah varlığını Türk varlığına armağan ederek yetişir nesillerimiz. Kurban olmaya, feda etmeye, adanmaya yabancı değiliz. 1 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 20 yıldır savaşan ve Orta Çağ zulmüyle yönetilen bir ülke toprağından gözü kara fedailer yetişiyorsa, kaybedecek hiçbir şey olmayanlar cennet vaadi uğruna kendilerini kaybediyorsa, sürdüğü arabayı, bindiği uçağı veya kendi vücudunu bir silaha dönüştürüyorsa bunun nedenini çözebiliriz. Neden sadece şiddet üreten bir yoksulluk ve cehalet iklimidir? Düne kadar sadece kendi insanını yiyip bitiren bu iklim şimdi yerkürenin her yerinde hissediliyor. Niye? Globalizm gezegenimizi bir insan vücuduna çevirdi de ondan. Sancıyan bir organ bütün bünyeyi hasta ediyor. Dünyanın 1/3'ü açlık ve cehaletten kıvranırken refah içinde yaşamak kolay değil artık. Onun ürettiği zulmü tankla topla yok etmek de mümkün değil. Yoksulluğu ve cehaleti yenemezsek, üzerine 100 bin atlı da sürsek, 1000 uçak da göndersek, korkarım 1000 yıllık bu feda kültürü her gün yeni fedailer yetiştirir. 1000 ladin gider, 1000 ladin gelir. Yaz bitti. Yaz bitti ve hala yorgunuz. Dünyanın kasveti üstümüze çökmüşçesine bitap vücudumuz. Ne ışıltılı pastırma yazı, ne ılık güz rüzgarı dağıtıyor kaygımızı. Geceler uykusuz, günler coşkusuz. Manşetler üstümüze yürüyor sanki. Uçaklar beynimize iniyor. Haber ekranlarının köşesinde mütemadiyen zemini gösteren kırmızı bir ok, aylardır lanet bir kram gibi hayatımızda saplı duruyor. Her sokak kuytusunda öbek öbek yılgınlık balyaları, yüreğimizde isimsiz korku dalgaları. Önce kirazlar tatsızlaştı, sonra günlerimiz. Yaz bitti ve hala yorgunuz biz. 4 çizgiyle çevrili şu küçük arazimde bir dirhem ferahlık için vakit öldürenlere ümit meyveleri sunmak isterdim. Umutsuz mesajlar yağdırıp benden bir umut kırıntısı bekleyenlerin koluna girip merak etmeyin, her şey yoluna girecek demek isterdim. Her şey yoluna girecek. Günlerdir aklımda çakılı duruyor bu cümle. CNN yorumcusu Barbara Olson eşine cep telefonunda böyle söylemiş. Aradığında içinde olduğu uçak Washington üzerindeymiş. Telefonda eşine uçağımız kaçırıldı demiş. Ve iki uçağın az önce ikiz kulelere saplandığını ondan öğrenmiş. Merak etme, her şey yoluna girecek demiş telefondaki ses. Bu son konuşmalarıymış. Az sonra uçak Pentagon'a çakılmış. Bomba yüklü çelik kırlangıçlar mayınlı dağlara ölüm yağdırmaya hazırlanırken size her şey yoluna girecek desem inandırıcı olur muyum? Gözümüzü semaya dikmiş nereye çakılacağını bilmediğimiz uçakları beklerken savaşçı kavimlerin silah tüccarları yeni çağın memelerinden kan sağmaya hazırlanırken savaş tam da bir krizin ortasında kapımızı çalarken size merak etmeyin diyebilir miyim? Barış getirmesini beklediğimiz yeni 1000 yıl eski model barbarlık rüzgarlarıyla çıka geldiyse, biz kör bir bağnazlıkla kibirli bir saldırganlık arasında sıkışıp kalmışsak, korunmasız bir çocuk gibi namluya sürülen kurşunun ha şimdi ha sonra tetiklenmesini bekliyorsak, dünya kansız değişmiyorsa ve değiştiğinde de kanaması bir türlü dinmek bilmiyorsa, hala iyilerin nihai zaferinden ümit var olabilir miyiz? Bir yazı daha geçti ömrümüzün ve galiba ömrümüzün en güzel yazı değildi. Kumsalda kumdan yaptığımız kaleler denize karıştı birer birer. Yeni 1000 yılın eskisinin kanından barış gülleri derleyeceği vadi savaş naraları arasında yitip gitti. Yaz bitti. Yerkürenin ateşini söndürecek, yobazlık çığlıklarını dindirecek, barbarlık yerine uygarlık vaat edecek sıkı bir yağmurun vaktidir şimdi. Böyle yılgınlık nöbetlerinde benim daimi tesellim bir tabiat kanunundadır. Merak etmeyin, her gece iki gündüz arasındadır. Sıradan faşizm. Ürküyorum. Terörizmin akıl dışı saldırganlığından değil sadece korkum. İnsanoğlunun bunun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Afganistan'ı yerle bir edecek bir bombardıman da değil tüylerimi ürperten. Bunun çözüm olmadığının nihayet anlaşıldığına dair emareler var. Bu krizde beni asıl korkutan, gündelik hayatın içinde aniden ortaya çıkan, daha kalıcı, daha yakıcı bir düşman. İçimizdeki terörist. Farkında mısınız? İkiz Kuleler taarruzundan beri kurt adam gibi uzadı dişimiz tırnağımız. İki vahşi uçağın gümbürtüsü üzerimize ışıltıyla parıldayan medeniyet yaldızını döktü. Nefretle şişen gırtlağımızı saran beyaz yakaların düğmesi attı, şık kravatlarımız boynumuzdan sarktı ve göğsümüzden fışkıran kıllar nicedir bastırdığımız örtülü saldırganlığımızı, barbar tabiatımızı ele verdi. İçimizi uyuklayan terörist ortaya çıktı. Yakalayıp asıversek, hepsini birden temizlesek, toptan imha etsek nidaları kapladı ortalığı. Terörizmde kınadığımız her şey bulaşıcı bir hastalık gibi bünyemizden zuhur etti. Sivil resmi hedef ayırt etmeyen kör öfke, ötekileri aşağılayan kibirli milliyetçilik, kana kan isteyen zorba ırkçılık, hukuksuz yargılama, topyekün imha. Terörizm dediğimiz bu işte ve hepsi bizde. Medeniyetimiz on yıllarca göz nuruyla biriktirdiği mirası bir gecede tüketen mirasiyeli bir kumarbaz gibi cömertçe harcıyor acılardan damıttığı insanlık tortusunu. Büyük harpten Hitler'in Stalin'in günahını ortaklık ettiğimiz günlerden bu yana ehlileştirdiğimizi sandığımız ruhumuzdaki canavar ilk ciddi krizde diriliyor. ABD iftar ettiği kaynaştıran potasının yeterince kaynaştırmamış olduğunu görüyor, ansızın patlak veren Arap düşmanlığında. Bush, Haçlı seferini zikrederek zihninde bastırdığı fikri ağzından kaçırıyor. Berlusconi, İtalya'da Mussolini'nin hala yaşadığını ispatlıyor. Daha ağırı, bizler sıradan alelade insanlar, karşılaştığımız ilk tehditte panik halinde cadı avına çıkıp bulduğumuz ilk ve en kolay hedefe ateş açıyoruz. Herkesi potansiyel suçlu gören bir paranoya, ya bizdensin ya onlardan dayatması, en doğru hayat tarzı bizimki fanatizmi, iyilere karşı kötüler kamplaşması, milliyetçi bir hezeyan, şiddete dayalı çözüm tutkusu, toplu intikam çılgınlığı, en ufak itiraza tahammülsüzlük, her sağduyu çağrısını ihanet sayan bir gözü karalık. İçselleşmiş kendiliğinden sıradan bir faşizmin alametleri bunlar. Terörizmin asıl zaferi ikiz kulelerin imhası değil, sokaktaki adamın bilinçaltında tutsak yaşayan bu teröristi salıvermesidir. Üzerine titrediğimiz medeniyetimiz bunca yıllık tecrübesiyle yok etmenin karşısına var etmenin yaratıcılığını, askeri harekatın karşısına sivil çözüm üretebilmenin hazzını, ırkçılık temayüllerinin karşısına dayanışmanın gücünü koyabilmeliydi. Ne yazık ki yeni yüzyılın başlangıcında tıpkı eskisinde olduğu gibi kıyıcılığın karşısına çıkarabildiğimiz tek seçenek daha ağır bir kıyıcılık olabilmiştir. Savaş çıkarsa insanlığın asıl ağır kaybı insanlığı olacaktır. Dünyanın varoşlarında. Lübnan doğumlu yazar Amin Maluf, Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Telos, 1997 kitabının girişinde Kudüs'ün istilacılarca yağmalamasından sonra haşmetli sakalı olan bir ulu kadının Araplara çektiği nutku anlatır. Kardeşlerimizin akbabanın midesinden başka oturacak yeri yokken siz huzurlu bir güvenliğin gölgesinde uyuklamaya nasıl cüret ediyorsunuz diye gürler kadı. Ne kadar çok kan döküldü. Müslümanlar hiç bu kadar aşağılanmadılar. Ülkeleri bundan önce hiç bu kadar vahşice perişan edilmedi. Yoksa yiğit Araplar hakarete alıştılar mı? Bu krizin simgesi olacak Katar'ın El Cezire televizyonunda Amerikan saldırısından hemen sonra askeri üniforması içinde zuhur eden Usame Bin Laden'in banttan yayımlanan konuşması bu nutka ne kadar benziyordu. İslam toplumu 80 yıldan fazla bir süredir bu acıları küçük düşürülmeyi ve utancı yaşadı. Evlatlarının kanı döküldü. Kutsal saydıklarına hakaret edildi. Şimdi 80 yıl sonra Amerika'nın da canı yanınca Müslümanların kanı, onuru, kutsallığıyla oyun oynayan katiller sahtekarca sızlanmaya başladılar. Peki niye büyük bombayı patlatacak takvimin saatini 80 yıl öncesine kurmuştu Bin Laden? 80 yıl önce Osmanlı Kudüs'ten çekilmişti de ondan. 1917 sonunda Filistin cephesini boynu bükük terk ederek Kudüs'teki 4 asırlık hakimiyetine son vermişti Osmanlı. Orta çağdan beri Müslüman olan bu kutsal kent, bir İngiliz generali kumandasındaki Haçlı ordularına devredilmişti. O günden sonra da kentin mirasına sahip olma kavgası hiç bitmemiş, şiddet Kudüs'ü hiç terk etmemişti. Şimdi Bin Laden tartışmanın odağına Kudüs sorununu koyarak Filistin davasının temsilcisi rolüne soyunuyor. Bombardımanın hedefinin kendisi değil, İslam olduğu mesajını veriyor. Bu mesaj Bush'un Haçlı seferleri gafı ve Berlusconi'nin ırkçı söylemiyle buluşunca Arap dünyasında karşılık buluyor. Bazı Araplar kendi tarihlerinde Frank istilası anlamına gelen Haçlı seferlerini 900 yıl sonra yeniden topraklarında bulduklarını düşünüyorlar. Maluf'un kitabı 1096'da başlayan seferlerde Haçlıların bölgedeki emirlerin sürtüşmelerini, çekişmelerini nasıl ustaca kullanıp 200 yıl bölgeye hükmedebildiklerini anlatıyor. Arap dünyasının bombardımana yönelik tepkileri bugün de tablonun tıpatıp aynı olduğunu göstermiyor mu? Arap dünyası yine dağınık. Çoğunun akbabanın midesinden başka oturacak yeri yok. Kudüs hala işgal altında yağmalanıyor. Hal böyleyken 3. bin yılın ilk savaşı yine Haçlıların sefer güzergahı üzerinde çıkıyor. Ve kişi başına düşen yıllık milli geliri 30 bin dolar olan ülke 160 dolar olan ülkeye saldırıyor. Ancak Orta Doğu tarihi bölgenin kaygan topraklarında taşlar ne zaman yerinden oynasa, yeniden oturana kadar 10 yıllar sürecek kanlı büyük artçı sarsıntılar gerektiğini gösteriyor bize. Aradan bin yıllar da geçse bölgede ne aktörler değişiyor, ne istilada yağmalanmış kentler, ne akbaba midesinde oturan halklar, ne onları ayaklanmaya çağıran sakallı liderler. Filistin ve Kudüs sorunu çözülmeden, Orta Doğu düğümü çözülmeden dünyaya huzur gelmiyor. Dünyanın varoşlarını bombalamakla sorunun bittiğini sananlara tavsiyem tam da bugünlerde Arapların gözüyle Haçlı seferlerini okumalarıdır. Savaşa hayır. 11 Eylül'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Dünya artık bambaşka bir gezegene dönüşecekmiş. Belirtiler neler? Enkaz altında masum insan kanı, gümbürdeyen savaş tamtamları, kana kan intikam çığlıkları, ekranları dolaşarak yaşasın dönüyoruz nidalarıyla el ovuşturan soğuk savaş tüccarları. Dünyanın öbür ucunda endişeyle siper kazan siviller. Bu mu bambaşka dünya? Biz bambaşka bir dünyadan başına gelen felakete bakıp nerede yanlış yaptık diyen bir gezegeni anlıyoruz. O gezegende Bin Ladinleri, Yeşilleri, Çatlıları yetiştiren devletler günah çıkaracak ve her gün kendilerini de vurabilecek silahlar üretmekten, elikanlı diktatörleri desteklemekten vazgeçecektir. Missing, kayıp yazılı pankartlarla gözyaşları içinde enkaz bekleyen Amerikalı analar, kendi başkanlarının gözetiminde evlatlarını kaybetmiş Arjantinli anaları anlayacak ve bu acıların bir daha yaşanmaması için hesap soracaktır. Ellerinde hala Vietnam'ın kanını taşıyanların akıl vereceği yerde hesap vereceği bir dünyayı anlıyoruz biz. Bambaşka bir dünyadan. Bambaşka bir dünya şiddetin şiddetle yok edilemeyeceğinin fark edildiği, bugüne dek bütün varlığını savaşa harcayanların bundan böyle barışa yatırım yapmaları gerektiğini kavradığı bir kardeşlik diyarı olacaktır olsa olsa. Yok öyle olmayacak da bu bambaşka dünya terör bahanesiyle ABD liderliğinde kendinden olmayanlara karşı topyekün bir taarruza girişecekse bunu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye değil tersine her şey eskisi gibi üstelik daha beter olacak diye anlamalıyız. Tam sınırda jandarmalık bitti biraz huzur derken yeniden askere alınıyoruz demektir. Terörizmin amacı da bu değil midir? Kışkırtıcı manşetler, kurşun geçirmez yelekler, gaz maskeleriyle bizi terörize edip sığınaklara tıkmak. Hepimizi birbirine düşman hale getirmek. Aykırı sese, farklı düşünceye set çekmek. Savaş patlarsa bu terörün yenilgisi mi olacaktır, zaferi mi? İnsanlık soğukkanlı ve acımasız olmalıyız diyen Kissinger'ın ihtirasının peşinden tuzaklarla dolu bir tünele giriyor. Bu tehlikeli misyona gözü kapalı destek sözü veren Türkiye, savaş boyası sürünenlerin bambaşka bir dünya dolduruşuna gelip bir koyup üç alacağını sanarak hedefini tam bilmediği bir maceraya atılmamalı, kendi rezervlerini koymalıdır. Yineleyelim, bambaşka bir dünya işgalden arındırılmış topraklar, kaybolmayan evlatlar, beslenmeyen diktatörler, bombalanmayan sivil hedeflerdir. Açlıktan ölmeyen çocuklardır yeni bir dünya. Gezegenin her köşesinde okul, bilgisayar, hastanedir. Dünya kaynaklarını bunlar yerine silaha yatırdığı için kana boğuldu. Bazılarınıza bayat bir ütopya gibi görünse de bambaşka bir dünya bizim için hala yegane düşmanın fukaralık olduğu bir gezegendir. Dünyanın varoşlarında yoksulluk ve cehalet kurutulmadan terörün kuruyamayacağını görüyoruz. Bugün Batı ordularını seferber eden bir imha harekatının hedefinin sadece eli kanlı 100 terörist olamayacağını biliyoruz. O yüzden teröre nasıl hayır dediysek savaşa da, savaş çığırtkanlığına da hayır diyoruz. Amerikan tıraşı. İzmir'de bazı berberler Afganistan bombardımanına tepki olarak Amerikan tıraşı yapmama kararı almışlar. İslamcı bir radyoda bu haberi gazeteden okuyan programcı, "Ben Amerikan tıraşını seviyorum. Kulak arkalarını ve enseyi tamamen kısalttığı için gusül abdestini kolaylaştırıyor," dedi. Kimi Müslüman ülkelerde, buna Türkiye'yi de katabilirsiniz, Amerikan tıraşının ve bombardımanının bu kadar popüler olmasının nedeni bence tamamen duygusal. Ne yazık ki Türkiye'de de operasyona destek verenlerin kimisi samimiyetle terörün cezalandırılması arzusundayken, kimi savaş cephesine dahil olursak biraz dış kaynak sağlarız hesabı yapıyor. Neyse ki asker kanı üzerinden yapılan bu hesaplar kamuoyunda pek rağbet görmüyor. Geçenlerde İslam ülkeleri herhangi birine yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılacağını ilan ederek NATO'ya meydan okudu. Abdest bozuldu. Türkiye'nin durumu gerçekten zor. Savaşın Afganistan'dan Irak'a, oradan da bütün bölgeye yayılacağı endişesi giderek ağır basıyor. Kuzey Irak'ta suni bir oluşumu savaş nedeni sayacağını duyuran Türkiye için kendi savaş nedenini yaratma riski doğuyor. Türk ordusu Amerika için bataklık olacağını ilan ettiği bir coğrafyada maceraya çekiliyor. Oysa terörden canı yanmış, teröre nice kurbanlar vermiş bir ülkenin burada oynayabileceği çok daha hayati bir rol var. Türkiye, terörün asıl besin kaynağının biçare bir fukaralık, ezici bir dışlanmışlık duygusu, gaddar bir gelir uçurumu, hasmane sınır ötesi destek ve şiddet doğuran şiddet olduğunu geçen 15 yılda ağır bir bedel ödeyerek öğrendi. Şimdi Afganistan krizinde ABD'ye bir deneyim aktaracaksa bunu gerillayla savaş taktiklerinden ziyade bu ulusal dersin uluslararası düzeyde de geçerli olduğunu anlatarak yapabilir. Türkiye yüzü batıya dönük bir Müslüman ülke olarak sahip olduğu benzersiz konumunu giderek kutuplaşan bu iki dünyanın birbirini anlaması uğruna seferber edebilir. Birbirine bıçak bileyen bu iki kültürün her birinin ötekini anlaması için girişimler yapıp projeler geliştirebilir. Yeni kıtaya Orta Doğu halklarının neden ABD'den nefret ettiğini izaha çalışabilir. Onlara Kudüs'ün, İsrail'in, Batı patentli kukla saray rejimleriyle ardındaki Haçlı zihniyetinin bu topraklarda nasıl yorumlandığını anlatabilir. Dünyanın varoşlarında itirazın neden hep şiddete bulanmak zorunda olduğunu açıklayabilir. Terörü bitirecek şeyin milyar dolarlık füzeler desteğinde girişilecek bir vurkaç operasyonu değil, bataklığı kurutacak uzun vadeli bir refah, modernizasyon ve demokratikleşme hamlesi olduğunu dile getirebilir. Buna karşın Arap dünyasındaki sayısız İslam algısının uzlaştırılması ve din-siyaset ilişkisinin yeniden ele alınması çabalarına ön ayak olabilir. Neden Müslümanların çoğu terörist değilken teröristlerin çoğunun Müslüman olduğunu deşebilir? Özlediğimiz Türkiye'ye yakışan Amerikan tıraşı yapıp çocuklarının kanı pahasına koalisyonun askeri kanadında yer kapma itişmesine girmesi değil, bu yaranın sarılması için tarihi tabiriyle mazlum milletlerin çağdaş bir sözcüsü rolünü üstlenmesidir. Savaşı isteyen önden buyursun. Taliban, ABD savaş açarsa cihat ilan ederim deyince Gül Muhammed'le Molla Abdullah'ı anımsadım. Onlar da Afgan'dı. 85 yıl önce bir başka Haçlı seferine karşı cihat bayrağı açmışlardı. 1914'te Britanya Osmanlı'ya savaş ilan edince Halife Sultan Reşat da dünya Müslümanlarına cihat çağrısı yapmıştı. Bu çağrı okyanuslar aşarak Avustralya'da Broken Hill kasabasında 40 yaşındaki Gül Muhammed'le 60 yaşındaki Molla Abdullah'a kadar ulaştı. İkisi de Avustralya'ya İngiliz Hindistanı'nın kuzeybatısından, bugünkü Pakistan'dan göçmüştü. Renkleri ve dinleri nedeniyle dışlandıklarına öfkeliydiler. Avustralyalılar askere yazılırken onlar da Avustralya'ya cihat açtı. 1 Ocak 1915 Cuma sabahı tüfeklerini ve dua kitaplarını boyunlarına asıp tren yolunda bir tepeye Osmanlı bayrağı çektiler. Tren gelince de domdom kurşunu yağdırdılar. Saldırıda 2 sivil öldü, 7 kişi de yaralandı. Ancak yolcular savaşa giden askerler değil, yeni yıl kutlaması için pikniğe giden sivillerdi. Hemen bir sürek avı başlatıldı. Saldırganlar kıstırıldı. 3 saatlik çatışmada ikisi de öldürüldü. Olay yerinde Molla Muhammed'in bıraktığı Urduca notta şu cümle yazılıydı: "Bunu yaptık çünkü halkınız ülkemle savaşıyor." Saldırı gecesi öfkeli Avustralyalılar intikam için saldıracak yer bulamayınca Osmanlı'nın müttefiki Almanların kasabadaki kulübünü basıp milliyetçi marşlar eşliğinde ateşe verdi. Osmanlı tebaasını herkes Türk sandığından gazeteler iki Türk'ün katliam ateşi başlığıyla çıktı. Bölgedeki Müslümanlar öyle korktular ki dindaşlarının cenazesini kaldırmaya yanaşmadılar. Cesetler çevrede belirsiz bir yere gömüldü. Olaydan sonra yükselen milliyetçi duygular çok sayıda gencin savaşmak üzere orduya katılmasına neden oldu. Birkaç yıl önce Sydney'de polis müzesini gezdiğimde Muhammed ve Abdullah'ın Ay Yıldızı bayrağını, dua kitabını ve tüfeklerini görmüştüm. Avustralya bunları kıtadaki tek savaşın kötü anıları olarak saklıyordu. Bu küçük öykü bugüne ilişkin derslerle dolu. Yarın Afganistan'la savaş başlar da Bush'un Haçlı Seferi'ne karşı Müslümanlar cihat ilan ederse hiç kuşkusuz yeni Muhammedler, Abdullahlar çıkacak, yeni kin tohumları ekilecek ve yine olan siviller olacaktır. Teröre karşı ortak mücadele ve bu konuda dünya kararlılığına omuz vermek alkışlanacak bir tavırdır. Ancak terörü bahane ederek Orta Doğu'yu tanzime yönelik bir Haçlı Seferi'ne alet olmak, işte orada durmak gerekir. Savaşı görmeden yetişmiş bir neslin savaş karşısındaki gözü pekliğini ilgiyle izliyoruz bugün. İkinci Dünya Savaşı günlerinde yaşamadıklarına dua ediyoruz. Öyle ya, şimdi çoğumuz hayatta olmayabilirdik. O zaman da İnönü'yü milletin erkekliğini kurutmakla suçlayanlar olmuştu. Türkiye milyonlarca ölüye mal olan bir cehennemden sıyrılmayı başardığında İnönü beni açsız bıraktın diyen bir çocuğu şöyle yanıtlamıştı: "Seni belki açsız bıraktım ama babasız bırakmadım." ABD giymeye ayakkabı bulamayan çocukların ülkesini bombalamak için sabırsızlanırken hevesle savaş boyası sürenleri cephenin en ön saflarında görmek istiyoruz. Gün teşvik etme günü değil, öncülük etme günüdür. Son söz, maksadı ne olursa olsun vatan tehlikeye girmedikçe harp bir cinayettir. İmza Mustafa Kemal. Kore'den Afganistan'a. Kabil'deki Birleşmiş Milletler binasında çalışan 4 Afgan görevliyi uykusunda bombaladılar. Görevleri 20 yıllık savaştan arta kalan mayınları temizlemekti. Yerde aradıkları bomba gökten düştü. Didiştikleri vahşetin kurbanı oldular. Onlar da ikiz kulelerdeki kadar masumdu. Saldırı öyle ani geldi ki cep telefonundan eşlerini arayıp vedalaşamadılar. Ne adları ne öyküleri yansıdı dünya basınına. Manşet olamadan mevta oldular. Kimsesiz cesetleri insanlık ailesinin evlatları arasında uygulandığı çifte standartta eşsiz birer kanıt sundu. Ne de olsa bizim masumlarımız onların masumlarından daha masumdu. Terör şeytansa eğer, en büyük terör olan savaş şeytanlar kralıdır. Terör kalleşçe vurur, savaşsa zulmünün yasal bir gerekçesini bulur. Süslü mazeretlere sarmalanmış toplu bir terör eylemidir savaş. Kurbanlar skor tabelasında birer rakamdır. Katillerse cephede kahraman diye namlanır. Ne de olsa devletlerin terörü şahıslarınkinden daha masumdur. 11 Eylül'den beri savaşa hayır diyenlerin gerçekleri daha iyi anlaşılıyor bugün. Bu çapta bir harekatın yegane amacının terörü vurmak olamayacağı, ABD'nin bu fırsattan istifade bölgede kartları yeniden dağıtacağı, bu amaçla Taliban'ın ötesinde hedefler saptadığı, o hedefleri bilmeden verecek koşulsuz desteğin, yarın Türkiye'nin başına büyük belalar açabileceği şimdi hem devlet katında hem kamuoyu nabzında hissediliyor. Her savaşta heyecanla masaya haritalar açıp aman mevzi kazanalım diye ayranı kabaranların dolduruşuna rağmen Türkiye itidali seçiyor. Büyük şeytan Bin Laden ve terörizme karşı ittifak çağrılarını okuyunca bunları daha önce bir yerlerde okuduğumu hissettim. Biraz kitap karıştırınca ABD'nin Kore'ye asker isterken Neredeyse aynı söylemi kullandığını fark ettim. O zamanki büyük şeytan biraz daha kuzeydeydi. Yeşile değil, kızıla çalıyordu. Ama jargon aynı jargondu. Türkiye asker yollarsa prestiji artar. NATO üyeliğini garantileyerek yeni dünyada yer sahibi olur. Tarih bu kadar mı tekerrür eder? O zaman da yeni iktidara gelmiş demokratlar, meclise bile danışmadan Kore'ye 4500 kişilik birlik göndermişlerdi. Bir ülkenin dış politikası Amerika'nın her şeytan saydığının üstüne bir haç bulup koşmaktan ibaret olabilir mi? Amerika o şeytanı kendisi doğurup büyütmüşse bugün yakınma hakkı olabilir mi? NATO'nun kapısını Kore'de döktüğü asker kanıyla açan Türkiye, şimdi AB kapısını Afganistan'da dökeceği asker kanıyla açabilir mi? Ankara'nın asker göndermeye ilişkin manasız telaşının bir an önce yerini temkinliliğe bırakmasını umuyoruz. Değişecek bölgesel dengelerin, orada kan pahasına satın alınacak yerlerin, can pahasına garantilenecek kredilerin düşünü görenlerin günahı boynuna. Çok meraklı olan önden buyursun Pamir dağlarına. Amerika savaşı kaybediyor. Şeytanı konu alan filmlerde insanlığın en eski düşmanının masum kurbanlarını hükmüne alma çabası anlatılır. Av konumundaki genç kız ne kadar dirense de sonunda melun avcıya yenik düşer, ruhunu şeytana teslim eder. Buna karşın erdemli bir rahip, kurbanın bedeninden şeytanı çıkarmak için kutsal bir savaş verir. Bu savaş sonucunda şeytan ya yüreğinin üzerine saplanmış bir haçla ya da kavrulan derbeder çehresiyle silinip gider perdeden. Son sahnede şeytanı alt etmiş muzaffer rahibi zafer tahtında görürüz. Cübbesinin altından uzun bir kuyruk sarkmaktadır. Yendiğini sandığı şeytan onun içindedir artık. Amerika'nın şeytan mağaralarına karşı giriştiği bombardımandan gelen zafer haberleri bana korku filmlerinin şeytana dönüşen erdemli rahip finalini anımsatıyor. Misket bombalarının tozu dumanı arasında şeytanın izini görmüyoruz ortalıkta. Buna karşın tam teçhizatlı savaşçının gösterişli libasının altından şeytanın kuyruğunu sarkmaya başladığı apaçık görülüyor. ABD masumlara yönelik terör saldırılarının intikamını masumlara yönelik saldırılarla almaya çalışırken teröristleşiyor. Buda heykellerini bombalayıp ortak mazimizi yok etti diye suçladığı Taliban'ı yok etmek için 3000 yıllık kutsal kent Babil'i bombalıyor. Bu saldırganlığa savaşçı kavimlerden yükselen alkış, pahalı silahların üstün yeteneklerine duyulan tapınmacı hayranlık, yorumcuların güçlünün güçsüz karşısındaki buyurganlığını onaylayan üslubu, Araplara karşı düşmanlığı körüklerken Amerikan hayat tarzını yegane medeniyet alameti olarak olumlayan yaklaşım, teröristlerin bağnazlığını eleştirirken savaş konusunda yükselen farklı seslere gösterilen tahammülsüzlük, şeytanın hepimizin içine nüfuz ettiğini haber veriyor.